Ayrım 26. Hatemül Enbiya. Hazreti Muhammed ve Hayatı. Sayfa 251. İlk çarpışmalar başlıyor. Peygamberimiz askerlerini saf saf dizerek sancaktarlar tayin etti. Muhacirlerin bayrağını Musab bin Umeyr, Hazreç'in bayrağını Hubab bin Münzir, Evs'in bayrağını Sad bin Muaz taşıyordu. Düşmanların adetçe çok üstün oldukları bu sırada, Müslümanların bir kişi bile artmaları onların namına büyük bir kazanç sayılırdı. Fakat buna rağmen Hazreti Peygamber verdiği söze candan bağlı olmayı tercih ederek ahde riayet ediyordu. Bunun en güzel misaline bu tehlikeli anda da rastlıyoruz. Asaptan Ebu Hüzeyfetül Yeman ile Ebu Hüseyl Mekke'den gelirken müşrikler tarafından yakalanmışlar. Bunlara Hazreti Muhammed'in yanına mı gittiklerini sormuşlardı. Bunlar menfi cevap vermişler ve harbe katılmayacaklarını söylemişlerdi. Şimdi peygamberin nezdine gelmişlerdi. Ona vakayı anlattılar. O da onlara biz verdiğimiz söze mutlaka riayet etmeliyiz. Allah'ın nusreti bize kafidir dedi. İki ordu karşı karşıya gelmişti. Hak ile batıl, tevhid ile şirk çarpışacaktı. Kur'an-ı Kerim bundan bahsederken şöyle der. Karşı karşıya gelen ve biri Allah yolunda dövüşen, diğeri kafir olan iki tarafın halinde herkese ibret vardır. Ali İmran Suresi ayet 13. Manzara pek hazindi. Yeryüzünde tevhid dininin mümessili olan bir avuç kahraman, tepeden tırnağa hazırlıklı koca bir şirk ordusunun karşısına çıkıyordu. Tevhid akidesinin payidar olması şu birkaç faninin hayatına bağlıydı. Tevhid dininin rehberi, Hakk'ın sevgili peygamberi bu manzaranın karşısında hudu ve huşu içinde durmuş, ellerini semaya kaldırmış, Allah'a şöyle niyaz ediyordu. Ya Rabbi, bana vaat ettiğin yardımı bugün lütfet. Peygamberimiz bütün kalbiyle Allah'a yönelmiş, dünya ayaklarının altından silinmiş, niyaz deryasına dalmıştı. O kadar vecd ve iştiyaka gelmişti ki, ridası omzundan düştüğü halde farkına varmıyor, Ebu Bekir ridasını alıp omzuna koymaya çalışıyordu. Bir aralık secdeye kapanmış, şöyle niyaz etmişti. Ya Rab, bu bir avuç muvahhid bugün telef olursa, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak. Ebu Bekir, Ya Resulallah, duan arşı titretti, Allah vaadini elbette yerine getirecek, dedi. Bu hal bütün ashabı heyecana getirdi. Hepsinin gözlerinden yaşlar boşandı. Peygamber ruhani bir haletten sonra huzur ve sükun içinde şu vahyi ilahiyi okudu. Bütün bu toplananlar hezimete uğrayıp dağılacaklar ve kaçacaklar. Kamer Suresi ayet 45. Cenab-ı Hak böylece vaadini müjdeliyordu. Zafer ve nusret Müslümanlarındı. Harp usulen mübareze ile başladı. Evvela meydana kardeşinin öcünü almak isteyen Amiri Hadrami çıktı. Ona karşı Hazreti Ömer'in azatlı kölesi Mihca ilerledi. Amir'in attığı ok ona isabet etti ve böylelikle ilk şehit düştü. Bu sırada Beni Mahzum'dan Esved bin Abdülesed safların arasından fırlayarak ileri atıldı ve ''Ya ben Müslümanların su havuzunu yıkarım yahut orada ölürüm'' diyerek kılıç çekti. Allah'ın arslanı Hamza ona doğru koştu ve havuz yanında yetişerek onu yere serdi. İki taraftan da kan dökülmüştü. Kan damlası görmek insanların hissiyatı üzerinde tesir eder. Artık harp kızışmıştı. Ebu Cehil'in meramı yerini bulmuştu. Ebu Cehil'in hakaretinden çok müteessir olan Utbe, namus gayretiyle yanına bir oğlunu ve kardeşini alarak er meydanına çıktı. Müslümanların içinden bunlara karşı Beni Neccar'dan Afra namındaki kadının oğulları Muavvez ile Muaz ve bir de Abdullah İbni Revaha çıktı. Utbe bunların isimlerini ve neseplerini sordu. Onlar da söylediler. Onların Ensar'dan olduklarını anlayınca bizim sizinle bir işimiz yok, biz bizimkilerini isteriz dedi. Ve peygambere hitaben bizim karşımıza dengimizi çıkar dedi. Bu defa onların yerine Hazreti Hamza, Hazreti Ali ve Ubeyde bin Haris çıktılar. Adet üzere isim ve şöhretlerini söylediler. Utbe tam dengini bulmuştu. Hamza, Şeybe'yi çabucak haklayıverdi. Ali de Utbe'nin oğlu Velid'i yere serdi. Utbe Ebu Ubeyde'yi yaraladı ise de Ali onun üzerine atılarak onu da yere serdi. Ve yaralı Ubeyde'yi alarak safların arasına döndü. Ubeyde yaralı halindeyken şöyle dedi. bugün Ebu Talip hayatta olsa, onun Muhammed'i muhafaza için etrafında oğullarımızı ve karılarımızı bile unutarak cansiperane savaşırken öldürülmedikçe onu asla teslim etmeyiz tarzındaki şiirinin bugünkü hale ne kadar uygun düştüğünü görürdü. Bu beyt Ebu Talip'in meşhur Kaside-i İlamiyesinden alınmadır. Ebu Talip, Kaside-i Bayiyesinde de Hazreti Peygamber hakkında şöyle diyerek onun hak peygamber olduğunu itiraf etmiştir. Ebu Talip'in boykot hakkında da bir Kaside-i Dalliyesi vardır. İbni Hişam tamamını nakleder. Ebu Talip'in Kaside-i İlamiyesi bir araya toplanarak Hersek vilayeti müftüsü Ali Fehmi tarafından şerh olunmuştur. Artık iki taraftan da umumi bir hamle başlamıştı. Ramazan'ın 17. Cuma günüydü. Bedir meydanında toz duman kalkıyor, kılıç şakırtıları, cenk naraları etrafı dolduruyordu. Kureyş, adetçe üstün ve hazırlıkları mükemmel olduğundan zaferden emindi. Fakat harpte maddi hazırlık kadar manevi kuvvetin işe yaradığını kim inkar edebilir? Müslümanlar, iman ve akidelerinden aldıkları kuvvetle aslanlar gibi dövüşüyorlar, yektir Allah, yek diyerek safların arasına dalıyorlar, müşrikleri yere seriyorlardı. Allah'ın yardımı imdada yetişmişti. Burada zaman ve mekan kayıtları ortadan silinmiş, melekler Müslüman mücahitleriyle beraber olmuşlar, Allah'ın kuvveti onların pazularına kuvvet vermişti. Hazreti Peygamber, harbin en kızgın anında mücahitlerin arasında dolaşıyor, onların maneviyatını takviye ediyor, onlara destek oluyordu. Bir kişinin ona bedel olduğu hakkında ayetler okuyor, meleklerin imdada geldiğini müjdeliyordu. Böyle bir iman kuvvetiyle çarpışan bir avuç kahramanın kendinden kat kat üstün olan düşmana galebe çalacağı şüphesizdir. İşte burada da böyle olmuştur. Kureyş ordusunun en ileri gelenlerinden üçünün birden daha ilk mübarezede maktul düşmesi Kureyş'in maneviyatını bozmaya başlamıştı. Ebu Cehil ise siz onlara bakmayın, onlar mağrurane hareket ettiler diyerek askerlerini kızıştırırdı. Müslümanlar bu harpte daha ziyade Kureyş'in elebaşılarını gözetip temizlemek istiyorlardı. Çünkü Müslümanlar ne çektilerse onların elinden çekmişlerdir. Onun için Kureyş'in ullarından çoğunun ölü düştüğünü görüyoruz. O zaman İslam düşmanlığının bayraktarı Ebu Cehil'di. Ensardan Afra, kadının iki oğlu Muaz ile Muavvez, onu öldürmeye ant içmişlerdi. Bu iki genç, harp ateşinin en korkunç bir sırasında Abdurrahman bin Affa rastlamışlar ve hemen kendilerine Ebu Cehil'i göstermelerini rica etmişlerdi. Çünkü Cehil'i tanımıyorlardı. Abdurrahman diyor ki, böyle korkunç bir anda henüz feleğin çemberinden geçmemiş iki çocuk arasında kaldım diye düşünürken gözüme Ebu Cehil ilişti. Ebu Cehil, anam beni bugün için doğurdu diyerek cesaretle harp ediyordu. Kendi kabilesi olan Beni Mahzum cenk erleri onun etrafını alıp mıh çıkını olduklarından yanlarına varılamazdı. Fakat Afra, kadının iki genç oğlu onu arıyorlardı. Kendilerine gösterdim. İki dal kılıç olup çifte şahin gibi süzülerek Ebu Cehil'e saldırdılar ve kellesini uçurdular. Peygamberimizin en insafsız düşmanlarından biri olan Ümeyye bin Halef de harbe iştirak edenler arasındaydı. Fakat Abdurrahman bin Af ona Medine'ye geldiği takdirde eman vermişti. Ümeyye ele geçtiği ve intikam için fırsat düştüğü halde Abdurrahman ona verdiği ahdi bozmayarak Ümeyye'yi sağ bırakmak, Medine'ye aşırmak fikrindeydi. Fakat Bilal-i Habeşi Ümeyye'yi görünce Mekke'deyken kendisine yaptığı işkenceler gözünün önüne geldi. Ümeyye onu kızgın kumlara yatırır, göğsünün üstüne taşlar yağarak güneşte yakardı. Bilal okunu havale ederek Ümeyye'yi yere serdi. Harp başlamadan önce Hazreti Peygamber Mekkelilerden bazılarının kendi arzularıyla harbe gelmediklerini, müşriklerin onları zorla sürüklediklerini söyledi. Bu gibilerin Beni Haşim'in ve Müslümanlara iyiliği dokunanların isimlerini sayarak öldürülmemelerini tavsiye etti. Böyle harp esnasında iyilik yapanları öldürmemek büyüklüğünü göstermek, ancak rahmeten lillalemin olan Efendimiz'e mahsus bir haslettir. İyiliği gördüğü kimse, düşmanı da olsa onu harp içinde bile affetmek. Bu hak peygambere nasip olan bir meziyetti. Bu öldürmeyecekler arasında boykot sayfasını yırtanlardan biri olan Abül Bahteri de vardı. Ensardan biri Ebul Bahteri'ye rast gelince, "Peygamberimiz bizi sizi öldürmekten men etti. Onun için sana dokunmayacağız," demiş. Ebul Bahteri yanındaki arkadaşının ne olacağını sormuş, onunla harp edileceği cevabını alınca, "Ebul Bahteri arkadaşını bırakarak kaçtı," derler. Asil bir insan arkadaşını teslim edemez. "Meğer ki can vere veya başka bir yol bula," demiş. Kendisine verilen affı reddetmiş ve dövüşerek maktul düşmüştür. O, kadınların kendi hakkında dedikodu yapmalarından korkarak bu affı reddedebilir. Biz, İslamiyet'in iyiliğini gördüğü kimseler hakkındaki yüksek muamelesine bakarız. Bu harpte Müslümanlardan 14 şehit düşmüştü. Kureyş'ten 70 kişi ölü vardı. Bir o kadar da esir alınmıştı. Ebu Cehil bin Hişam, Utbe bin Rebia, Şeybe bin Rebia, Ümeyye bin Halef, Ebul Bahteri, Zema bin Esved, As bin Hişam gibi Kureyş'in ileri gelenleri ölüler arasındaydı. Hazreti Peygamber'in amcası Abbas, Ali'nin kardeşleri Akil ve Nevfel, Esved bin Amir, Ab bin Zema gibi Kureyş'in muhterem eşhası esirler içindeydi. Hazreti Peygamber'in damadı Ebul As da esir düşmüştü. İnsani vazife. Kureyş bozgun halinde kaçmıştı. Ölülerine bile bakmamış, onları meydanda bırakmıştı. Akşam oluyordu. Bedir'in kum tepelerini yaldızlayan akşam güneşi ufkun arkasında kaybolurken harp meydanında İslam mücahitlerinden başka kimse kalmamıştı. Koca şirk ordusu bir avuç kahramana bir gün bile dayanamamış, ölülerini toplamaya vakit bulamadan kaçmıştı. Müslümanlar Kureyş'in ölülerini meydanda bırakmadılar. Peygamberimiz onların defnini emretti. Bunların sayısı çok olduğundan hepsini ayrı ayrı gömmeye imkan ve vakit bulamayarak hepsini büyük bir çukura gömdüler. Böylece düşmanlarına karşı son insanlık vazifesini de Peygamberimiz yapmış oldu. Müslümanlar o geceyi Bedir'de geçirdiler. Düşmanın bıraktığı ganimeti topladılar. Esirlerle meşgul oldular. Düşmana bile rahmet okumak. Peygamberimiz Utbe bin Rebia'nın Müslüman olan oğlu Ebu Hüzeyfe'nin yüzüne baktı. Onun yüzünde bir hüzün dalgası dolaşıyordu. Ona, "Babanın akıbeti içine mi işledi?" diye sordu. Ebu Hüzeyfe, "Hayır, ondan değil," dedi. "Fakat ben babamı dirayetli, uslu, faziletli bir adam tanırdım. Bunlar sayesinde onun Müslüman olmasını ümit ederdim. Müslüman olmasını umduğum halde küfr üzerine ölmesine üzüldüm." Peygamberimiz ona teselli verdi ve hayır duada bulundu. O düşmanlarına karşı bile merhametliydi. Zafer amilleri. Kureyş ordusu teçhizatı mükemmel ve hazırlıklıydı. Buna rağmen 300 İslam mücahidi 1000 kişilik bir orduyu bir gün içinde perişan ediverdi. Bunun sebepleri acaba neydi? 1. Kureyş'in kuvve-i maneviyesi bozuktu. Herhangi bir mukaddes mefkure uğrunda harbe girmiş değildi. Birbirleriyle ihtilaf içindeydiler. 2. Allah'ın bir lütfu olarak yağan rahmet, Müslümanlara birçok faydalar sağlamış, Kureyş'in karargahını bataklığa çevirmişti. 3. Kureyş'in maneviyatı sarsıktı, Allah onların yüreklerine bir korku vermişti. Müslümanların sayısını çok görüyorlardı. Kur'an-ı Kerim buna işaret ederek, Müslümanları kendilerinin iki misli görüyorlardı demektedir. 4. Müslümanlar harbe girmeden önce istirahat etmişler, müşriklerse o gece uyumamışlardı. Bütün bunlar Allah tarafından Müslümanlara yardımdı, teyidi ilahiydi. Bu sayede tepeden tırnağa kadar mücehhez olan Kureyş ordusunu yendiler. Çünkü manevi kuvvet, vatan sevgisi ve hak müdafası zaferi sağlayan en büyük kuvvet kaynağıdır. Gönlü vatan sevgisiyle dolu bir asker, vatanı ve milli varlığı tehlikeye maruz kaldığı zaman hemen müdafaaya koşar. Onun için milletler gençlerine daha küçükken vatan sevgisini ve bu uğurda canlarını feda etmek aşkını aşılarlar. Zafer, mukaddes mefkure uğrunda çarpışanlara mev'uttur. Medine'ye gelen zafer müjdesi. Geceyi Bedir mevkiinde geçiren Müslümanlar, ertesi gün Medine'ye muzafferen hareket ettiler. Peygamberimiz Medine'ye zaferi müjdelemek üzere Abdullah bin Revaha ile Zeyd bin Harise'yi gönderdi. Bedir zaferinin müjdesi vardığı zaman Medineliler matem içindeydiler. Çünkü Peygamberin kerimesi ve Hazreti Osman'ın zevcesi Rukiye vefat etmişti. onun hastalığı yüzünden Hazreti Osman Bedir'de bulunamamıştı. Hazreti Peygamber ashabiyle Medine'ye dönerken Safra Boğazı'nı geçtikten sonra alınan ganimeti müsavi surette taksim etti. Yolda esirlerden ikisi öldürüldü. Bunlar Nad bin Haris ile Utbe bin Ebu Muayt'ti. Henüz esirler hakkında ne gibi muamele yapılacağına dair bir nizam yoktu. Bu ikisi Mekke'de Müslümanlara yapmadık kötülük bırakmamışlardı. Medine'den çıktıklarından 19 gün sonra Müslümanlar Medine'ye döndüler. Bu zafere bütün Müslümanlar sevindi. Muzaffer gazileri tekbirlerle karşıladılar. Müşrikler ile Yahudiler ise büyük bir teessüre daldılar. Müslümanların zaferi onların yüreğine indi. Hatta ilk defa müjdeyi getiren iki elçi Medine'ye geldiğinde inanmak bile istemediler. Bu haberin aslı yoktur. Belki Muhammed öldürülmüştür. İşte onun devesiyle Zeyd bin Haris'e geldi diye ortaya asılsız şayialar çıkardılar. Fakat Hazreti Peygamber muzaffer ordusunun başında gelince yalanlarından utandılar. Bu zafer müşriklerle işbirliği yapan Yahudilere de pek ağır geldi. İçlerinden biri Mekke eşrafının başına gelen bu halden sonra yerin altı üstünden daha hayırlıdır demişti. Esirler hakkındaki muamele. Müslümanlar Medine'ye geldikten bir gün sonra esir kafilesi de Medine'ye girdi. Hazreti Peygamber'in zevcesi Sevde esirlerin arasında akrabasından Amr ve oğlu Süheyl eli kolu bağlı görünce kendini tutamayarak "Kadınlar gibi teslim olarak esaret zincirlerini kendi ellerinizle mi taktınız? Harp meydanında erkekçe ölemediniz mi?" dedi. Hazreti Peygamber Sevde'ye, "Bunları Allah'a ve peygamberine karşı mı ayaklandırıyorsun?" dedi. Sevde de, "Haşa ya Resulallah!" dedi. Fakat onları bu halde görünce kendimi tutamadım da o söylediklerimi söyleyiverdim. Esirler ikişer üçer ashab arasında taksim olundu. Hazreti Peygamber esirlerin hoş tutulmasını, haklarında iyi muamele yapılmasını emir buyurdu. Ashab bu emre imtisal ederek esirleri hoş tutarlardı. Kendileri hurma yedikleri halde ekmeklerini ve yemeklerini esirlere verirlerdi. Esirlerin arasında bulunan Musab bin Umeyr'in kardeşi Ebu Aziz der ki, "Nezlerinde esir bulunduğum ensar, yemek vakti gelince kendileri sade hurma yerler, bana da ekmek ve katık verirlerdi. Ben bu vaziyetten utanır, yemeği onlara teklif ederdim. Fakat onlar kabul etmezlerdi. Çünkü peygamber onlara bize iyi bakılmasını emretmişti. Esirlerden temiz elbisesi olmayanlara temiz elbise verilmesini peygamber ashabına söylemişti. Esirler arasında bulunan Süheyl bin Amr, beli bir hatipti. Hazreti Peygamber'in aleyhinde nutuklar söylerdi. Hazreti Ömer, bu adamın ileride yine nutuk söylemesini men için hiç olmazsa bir iki dişinin sökülmesini teklif etmiş, peygamberimiz şu yüksek cevabı vermişti. Ben bir adamı sui teşekküle uğratacak olursam Allah da beni peygamber olduğum halde aynı şeye uğratır. Süheyl bin Amr kurtuluş akçesi olan fidyeyi vererek ilk kurtulan esirdir. Esirler hakkında ne yapılacağına dair bir vahiy yoktu. Hazreti Peygamber'in bu gibi hususatı ashabiyle istişare etmek adetiydi. Bedir esirleri hakkında da istişare yaptı. Hazreti Ebu Bekir bunların fidye mukabilinde serbest bırakılmalarını söyledi. Bunlar senin kavminden, ya Resulallah dedi. İçlerinde baba oğul, amca, amca oğulları, kardeşler var. En uzağı yine akrabadan. Onları kurtuluş akçesi mukabilinde serbest bırak. Hazreti Peygamber, Ebu Bekir'in bu sözlerini sükunetle dinledi. Ondan sonra Hazreti Ömer söze başladı. Ya Resulallah dedi. Bunlar senin düşmanların. Seni memleketinden çıkardılar. Seninle harp ettiler. Boyunlarını vur. Hazreti Peygamber baktı ki ashabtan bir kısmı Hazreti Ebu Bekir'in, bir kısmı Hazreti Ömer'in tarafını tutuyorlar. Onlara, bunlar neye benzer bilir misiniz? Dedi. Ebu Bekir, rahmet ve mağfiret meleği olan Mikail gibidir. Peygamberler arasındaki benzeri İbrahim ve İsa peygamberdi. Kavmi, Hazreti İbrahim'i ateşe attıkları halde o, Allah'a şöyle diyordu. Ya Rab, kavmim içinden bana katılanlar bendendir. Bana karşı asi olanlara gelince sen yargılayıcısın, bağışlayıcısın. İbrahim Suresi ayet 36. Hazreti İsa da Cenab-ı Hakk'a şöyle hitap etmişti. Ya Rab, onlara azap edersen onlar senin kulların. bağışlarsan gerçek aziz sensin, hakim sensin. Maide suresi ayet 118. Hazreti Ömer'e gelince o meleklerden Cebrail gibidir. Peygamberlerden ise Nuh'a benzer. Hazreti Nuh Cenab-ı Hakk'a şöyle yalvarmıştı. Ya Rab, yeryüzünde kafirlerden tek bir kimse bırakma. Nuh suresi ayet 26. Keza Hazreti Musa'ya benzerdi. Musa da şöyle demişti. Ya Rab, onların mallarını batır, yüreklerini katılaştır da ancak en acı azabı gördükten sonra inansınlar. Yunus suresi ayet 88. Esirler hakkında ya ölüm veyahut kurtuluş akçesi verip kurtulmak vardı. İkinci rey kabul olundu. Esirler arasında bir şair vardı ki ismi Ebu Azze bin Abdullah'tı. Bir an evvel kurtulmak için hemen ileri atıldı. Ve beş kızım var ki benden başka kimseleri yok. Beni onlara bağışla ya Muhammed. Ben de bir daha seninle dövüşmemek, bir daha sana karşı gelmemek için ant içiyorum dedi. Hazreti Peygamber de onu fidye almaksızın serbest bıraktı. Esirler içinde kurtuluş akçesi vermeden hürriyete kavuşan bu adam sonra verdiği sözü tutmadı. Bir yıl sonra Uhud Harbi'ne iştirak etti ve orada maktul düştü. Yine esirlerden Muttalib bin Hantab ile Safiye binti Rufa da böyle meccanen azat edilmişlerdir. Mekke'de haberin tesiri. Mekke'ye ilk haberi götüren Haysuman bin Abdullah Huzayi olmuştur. Kureyş'in hezimete uğradığını, Kureyş ulularının ve eşrafının helak olduğunu söyleyince Mekkeliler bu kara habere inanmak istemediler. Çünkü Mekke böyle bir şey beklemiyordu. Koca Kureyş ordusu nasıl mağlup olurdu? Onun için şaşırdılar, acı hakikati öğrenince yıldırımla vurulmuşa döndüler. Bu haber onlara o kadar ağır geldi ki Ebu Leheb teessüründen hastalanmış ve 7 gün sonra ölmüştür. Kureyş bu felaket karşısında ne yapacağını bir türlü kararlaştıramıyordu. Her musibetten ziyade feryat ve figana değen bu felaket karşısında ağlayıp sızlamak, matem tutmak istiyorlardı. Fakat başka bir düşünceyle bunu yapmadılar. Çünkü matem tutarlarsa bu haber Medine'ye ulaşınca Medineliler buna da ayrıca sevinirler diye korktular. Gözyaşlarını içlerine döktüler. Esirler hakkında ne yapmak lazımdı? Bunu da düşündüler ve esirleri kurtarmak için eğer acele ederler, tehalük gösterirlerse Müslümanların kurtuluş akçesi olarak yüksek fidye istemelerinden korktular. Onun için safsakladılar. Biraz zaman geçmesini beklediler. Bu beklenmedik mağlubiyet onları o kadar sersemleştirmişti ki bir türlü ne yapacaklarına karar veremiyorlardı. Aradan epey müddet geçtikten sonra esirleriyle alakadar olup onları aramaya başladılar. İlk önce Mikrez bin Hafs, hatip olan Süheyl bin Amr'ı kurtarmaya geldi ve fidyeyi verip serbest bıraktırdı. Fidye vermeye vakti hali olanlardan fidye alınarak serbest bırakılıyordu. Bunu vermekten aciz olanlar, Müslümanlardan onar çocuğu okuyup yazma öğretme mukabilinde serbest bırakılıyordu. Mekkeliler ticaretle meşguldü, yazı biliyorlardı. Medineliler ziraatle meşguldü, yazı bilmiyorlardı. Yok esirleri öldürecekti, yok şöyle yaptı diye Hazreti Muhammed'e hücum etmek için fırsat ve sebep arayanlar, onun gösterdiği büyüklüğe acaba ne diyecekler? Bu gibi hareketleri karşısında neden sükutu ihtiyar ediyorlar? Harp esirlerini bile ilim ve irfan uğrunda kullanan, esir kafilelerinden irfan ordusu yaratan bu büyük peygamberin huzurunda iclal ve tazim ile baş eğmelidirler. Harp içinde ve harp dışında düşmanlara muamelesinde son derece merhamet gösteren büyük peygamberin her hareketi ve icraatı insanlığa büyük bir derstir. Bir ana yadigarına hürmeten. Peygamberimizin kerimesi Zeynep'in kocası Ebul As da esirler arasındaydı. As, Mekke'de bulunan zevcesi Zeynep'e fidye göndermesi için haber yollamış. O da kurtuluş akçesini tam tedarik edemediğinden boynundan gerdanlığını çıkarıp göndermişti. Bu gerdanlığı validesi Hazreti Hatice düğünü yapılırken düğün hediyesi olarak kızının boynuna takmıştı. Hazreti Peygamber, kızının rahmetli anasından yegane hatırası olan bu gerdanlığının dellal elinde gezer satılık bir mal gibi esaret bedeli olarak ortaya çıkmasından pek müteessir oldu. Eski hatıralar canlandı. Hazreti Hatice'nin aziz ruhunu incitmemek için ashabına, bir validenin hatırasını kızına bırakmak muvafık olmaz mı?" dedi. Ve hepsi bunu kabul ettiler. Gerdanlık Zeynep'e iade olundu ve Ebu'l-As bedelsiz olarak serbest bırakıldı. Ebu'l-As Mekke'ye vardıktan sonra Zeynep'i boşamış ve Medine'ye göndermişti. Kendisi Şam'a gitti ve Mekke ile ticarete başladı. Bir defa dönüşte Müslümanların eline düştü, malları zapt edildi. Ebu'l-As Medine'ye koşarak eski karısı Zeynep'e iltica etti ve kendisini himaye etmesini istedi. O da onu himayesine aldı ve Müslümanlar onun mallarını iade ettiler. Bu ikinci lütfu gören Ebu'l-As'ın Müslümanlığa beslediği düşmanlık hisleri silinmişti. Mekke'ye giderek onlarla olan borçlarını, hesaplarını tasfiye etti, onlara sordu. "Birinizin bende bir alacağı kaldı mı?" "Hayır," dediler. "Sen vefalı ve temiz özlü bir adamsın. Öyleyse ben Allah'tan başka Tanrı bulunmadığına, Muhammed'in Allah kulu ve Allah peygamberi olduğuna iman ettim," dedi. "Şimdiye kadar bunu kabulde gecikmemin sebebi, mallarınızı yemek istediğim zannına kapılmanıza imkan vermemektir. Mallarınızı verdikten ve hesaplarınızı kestikten sonra Müslüman olduğumu ilan ediyorum." Ebu'l-As yine Medine'ye döndü, yine Zeynep'i alarak onunla yaşadı. Kureyş'in bitmeyen üzüntüsü. Müşriklerle Hazreti Peygamber arasında sürüp giden cidalde her iki tarafın tarzı hareketini göz önüne getirmek, hangi tarafın insanlık kaidelerine riayet ettiğini göstermeye kâfidir. En ince teferruatına varıncaya kadar anlatmaya çalıştığımız Bedir Harbi'nde, müşriklerin yaptıklarına bak, Hazreti Peygamber'in yaptıklarını düşün. Bunları burada tekrarlamaya lüzum yok. Zeki okuyucular hadiseleri takip ederken herkese layık oldukları notu vermiştir. Bu bahsi kaparken hadisenin son safhasını da zikredelim. Kureyş ile Müslümanlar arasında bir harp olmuştur. Bu dünyada ne ilk harp ne de son harptir. Harp olur, galip mağlup belli olur. İş biter, herkes işine bakar. Kureyş ise bu harbi bitirmek istemiyordu. Yukarıda söylediğimiz gibi derhal esirlerini aramak bile istemediler. Matem bile tutmadılar. Bunlar ne demekti? Şimdi esirler salındı, artık mütareke yapılmalı, matem unutulmalıydı. Onlar ise bidayette yas tutmaktan çekindikleri halde, şimdi Kureyş kadınları tam bir ay matem ilan ediyorlar, eski yaraları tazelemeye çalışıyorlardı. Kureyş kadınları saçlarını keserek, siyahlara bürünerek ağladılar. Halbuki baştan bu ağlamayı men etmişlerdi. Sevdikleri kimseler için gözyaşı dökmek isteyenlerin ağlamalarına dahi müsaade etmemişlerdi. Şu hadise ne ibret vericidir. Bedir hezimeti duyulduğu zaman Mekke'de her aileye matem havası girmişti. Fakat Mekke elebaşları bu mahcubiyeti saklamak için matemi men etmişti. Harpte üç oğlu ölen Esved hissiyatını boğarak ağlamaktan çekinmişti. Bir gün bir feryat duyarak hizmetkarını çağırmış, ona git bak mateme müsaade verildiyse sel gibi yaşlar dökerek içimi boşaltmak isterim demiş. Hizmetkar gidip öğrenmiş, meğer devesini kaybeden bir koca karı ağlıyormuş. Bu haberi efendisine söyleyince Esved şu beyitleri söylemiş. Demek o kadın bir devesini kaybettiğinden dolayı ağlıyor, uykusunu feda ediyor. Ne bahtiyarlık. Hayır, ey kadın, sen deven için ağlama. Bedir'deki talihsizliğimize ağla. Asıl ağlanacak odur. Ağlayacaksan akil için ağla. Aslanlar aslanı Haris için gözyaşı dök. Kureyş kadınları içinde Ebu Süfyan'ın karısı Utbe, kızı Hint hiç matem tutmadı. Kadınlar ona baban, kardeşin, amcan ve diğer akraban için neden ağlamıyorsun dedikçe o şöyle cevap verdi. Ağlarsam Muhammed ve arkadaşları duyarlar da sevinirler diye ağlamıyorum. Hazreç kadınları bizimle alay mı etsinler? Muhammed ile arkadaşlarından öc almadıkça içim rahatlamayacak. Muhammed'le harp etmedikçe koku sürünmek bana haram olsun. Eğer yas tutmakla içimin ferahlayacağını bilsem bunu yaparım. Fakat ne gezer? Sevdiklerimizin öcünün alındığını gözümle görmedikçe bana ferah yok. Hint Uhud harbine kadar koku sürünmedi. Kocası Ebu Süfyan'ın yatağına girmedi. Halkı harp açmak için teşvik etmekten bir an durmadı. Kocası Ebu Süfyan da Bedir Harbi'nden sonra Muhammed'e karşı harp açmadıkça yıkanmamak, başına su değirmemek için and içmişti. Demek Kureyş yediği acı mağlubiyete rağmen uslanmamıştı. harbin peşini bırakmak istemiyor, harp tahrikçiliğine devam ediyordu. Hicretin ikinci senesi vekai. 1. Kıble Kudüs'ten Kabe'ye çevrilmiştir. 2. Cihada izin verilmiştir. İlk Bedir Harbi yapılmıştır. 3. Oruç farz kılınmıştır. 4. Zekatla ve sadakayı fıtırla emredilmiştir. 5. Bayram namazı kılınmıştır. 6. Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali'nin izdivacı da bu senededir. Hazreti Fatıma, Peygamberimizin en küçük kerimesidir. Kendisi bu sırada 18 yaşlarındaydı. Hazreti Ali ise 21 yaşındaydı. Hazreti Fatıma'ya talip olduğu zaman Peygamberimiz bunu kızına söylemiş, o da sükût etmişti. Hazreti Ali, Peygamberin yanında yaşadığından birbirlerini tanıyorlardı. Bu hayırlı düğün yapılınca Hazreti Ali eşi Hazreti Fatıma ile Peygamberin yanından çıkmak icap ediyordu. Harise bin Numan, Hazreti Fatıma'ya bir ev hediye etti ve oraya taşınıp yerleştiler. Hazreti Peygamber'in kızına verdiği çeyiz, bir yatak, bir şilte, bir su tulumu, bir el değirmeni, iki su ibriği ve bir su kabından ibaretti. 7. Hazreti Peygamber'in kerimesi Rukiye, Bedir Harbi esnasında vefat etmiştir. 26. ayrımın sonu, sayfa 263.